Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Esvend 1400, Hicri Kamili 16 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 19 Mart 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız Sabah Haber Kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak Nevruz'u karşılarken 100 yılda 100 gelişme, ayetlerin hikayesi ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma namazı hatibi Batı'nın Ukrayna için döktüğü gözyaşları timsah gözyaşıdır dedi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İran Viyana görüşmelerinde her türlü senaryoya hazır dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah Hizbullah'ın Ukrayna'da uzmanı veya askeri gücünün olmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika'nın dünya çapında 300 biyolojik laboratuvar kurduğunu söyledi. Cezayir Cumhurbaşkanı Fransa'nın Cezayir'de işlediği cinayetler unutulmayacak dedi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Ebu Terabi Ferd, Ukrayna krizine değinerek Ukrayna halkının acılarından üzüntü duyuyoruz ve savaşı kınıyoruz. Ancak Batı dünyasının Ukrayna için döktüğü gözyaşları timsah gözyaşlarıdır dedi. Tahran Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Terabi Ferd, Suudi Arabistan'da yaşanan son toplu infazlara değinerek, İngiltere Başbakanı, Suudi Arabistan'ın bu cinayetini desteklemek için son günlerde Riyad'a gitti. Bu çifte standart konusunda gerçekten ne yapmalıyız? İnsan hakları konusunda gerçekten endişeliyseniz, neden bu korkunç cinayetten hemen sonra bu ülkeye gidip desteğinizi açıklayarak onu endişelerini gideriyorsunuz dedi. Tahran Cuma namazı hatibi bu çifte insan hakları standartları Batı gücünün sonunu ve sultan düzeninin çöküşünü işaret ediyor ifadesini kullandı. Ukrayna krizine dikkat çeken Tahran Cuma namazı hatibi Ukrayna halkın acılarından üzüntü duyuyoruz ve savaşı kınıyoruz. Ancak Batı dünyasının Ukrayna için döktüğü gözyaşları timsah gözyaşlarıdır. Bu koşulları kendileri yaratmıştır ifadelerini kullandı. Hüccetül İslam Ebu Tarabi Ferd, devrim muhafızlarının Erbil'de Siyonist rejim İsrail'e ait komplo ve kötülük merkezinin nokta atışı yapan füzelerle hedef aldığını atıfta bulunarak, Tel Aviv politikacıları bu uyarılara dikkat etmeli. Eğer birazcık sınırları aşarsa, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin gazabıyla karşı karşıya kalacaktır diye kaydetti.
İran Ekonomi ve Maliye Bakanı, Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeleri atıfta bulunarak, İran'ın bu görüşmelerde her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handouzi, Financial Times'ta dün yayınlanan makalesinde Viyana'daki mevcut görüşmelerin İran için özellikle bankacılık ve döviz sektörlerinde potansiyel olarak olumlu ekonomik sonuçlara yol açabileceğini yazdı. Handouzi, ancak biz herhangi bir senaryoya hazırız dedi. Handouzi, 13. İran hükümetinin son 7 aydaki çalışmasını övdü ve son yıllarda İran'daki yaptırımlar, kur dalgalanmaları, yüksek enflasyonun ekonomik performansla düşüşe ve negatif büyümeye yol açtığını, ancak bu arada bunu korumaya çalıştıklarını da söyledi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı 13. hükümetin hedefinin kapsamlı ekonomik büyüme olduğunu belirterek, İran'ın yeni bütçesinin üretim, yatırım, istihdam ve enflasyon gibi değişkenlerde orta vadeli olumlu sonuçlara yol açacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Viyana'daki yaptırımları kaldırmak için görüşmelerde bulunan Batı'ya, Rusya'yı suçlamak yerine hatalarını kabul etmeye ve İran'ın meşru taleplerini karşılamaya çağırdı. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'nın nükleer anlaşma taahhüdüne ilişkin şüpheler, hatalarını kabul edemeyenlerin oynadığı bir kart. Batılı ortaklarımızın enerjilerini İran'ın meşru bir anlaşma taslağı taleplerini ele almaya odaklanmalarını öneriyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, geçtiğimiz günlerde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmede İran'ın sorunları çözmek için birçok girişimde bulunduğunu ve şimdi bir anlaşmaya, siyasi bir karara varmanın zamanının geldiğini belirtti ve nihai sonuç almak için Batı tarafının gerçekçi bir görüş ve irade ortaya koyması gerektiğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın nükleer anlaşmayı çiğnemesinin dikkate alınarak yaptırımların kaldırılmasıyla anlaşmaya geri dönmesi gerekenin Washington olduğunu ve Amerika'nın taahhütlerinin doğrulanması gerektiğini vurgu yapıyor.
Amerikan medyasından Wall Street Journal, İran'ın bir finansal sistem oluşturduğunu iddia etti. Amerikan gazetesi, İran'ın yaptırımları atlatmak ve maksimum Amerikan baskısına direnmek için bir finansal sistem oluşturduğunu ileri sürdü. Gazeteye göre bu finansal sistemin oluşturması, İran'ın Amerikan Başkanı Biden'ın baskısına direnmesini, aynı zamanda kendi nükleer programını sürdürmesine izin verdi. Amerika amaçları ve çıkarları doğrusunda diğer ülkeleri çeşitli yaptırımlar uygulama konusunda en uzun geçmişe sahip olan dünyanın en büyük yaptırım uygulayan ülkesidir. İran, Rusya, Venezuela, Çin, Küba ve diğer bazı ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkelere yönelik insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere çeşitli siyasi bahanelerle uygulanan bu yaptırımlar, bu ülkelerin çeşitli dünya pazarlarına, hatta ilaç ve sağlık malzeme tedarikine erişimlerini engellemiştir.
İran Cumhurbaşkanı'nın Kadın ve Aile İşleri Yardımcısı ile Kuzey Finlandiya Eşitlik ve İşbirliği Bakanı, özellikle insan hakları konularında ikili işbirliğinin sürdürülmesi gereğini vurguladılar. Erne'ye göre New York'taki Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66. yıllık toplantısının oturum kulisinde Ensiye Haz Ali, Kuzey Finlandiya Eşitlik ve İşbirliği Bakanı Thomas Blomqvist ile bir araya gelerek İran İslam Cumhuriyeti'nin Finlandiya'nın insan hakları grubuna üyeliğine olumlu oy vermesine işaretle, düşmanların İran'a atfetmeye çalıştığı asılsız iddialar karşısında ülkenin doğruyu söyleme yönetimini benimsemesi umduğunu ifade etti. Haz Ali, insan haklarının köklerinin İran kültürüne dayandığını ve ünlü İranlı şairin yüzyıllar önce insanları tek bir bedenin üyeleri olarak kabul ettiğini belirterek, Bugün dünya halkları arasında böyle yapıcı bir dayanışma istiyoruz ve tüm dünyada kadınların, özellikle savaş ve yaptırıma maruz kalan kadınların sesini duyurmak istiyoruz, dedi. Finlandiya'nın Kuzey Avrupa'da Eşitlik ve İşbirliği Bakanı da İran ve Finlandiya arasındaki 90 yıllık siyasi ilişkilere atıfta bulunarak kültür, eğitim, insan hakları ve çevre alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. İran'ın Finlandiya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğine verdiği desteği takdir eden yetkili, Finlandiya'nın yaptırımlarda tarafsızlığını ilan ettiğini de sözlerini ekledi.
İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı ve Özbekistan Yenilik Geliştirme Bakanı Tahran'da bir mutabakat zaptı imzaladı. Sorana Sattari ve Özbekistan Yenilik Geliştirme Bakanı İbrahim Abdurrahmanov mutabakat zaptını imzalarken teknolojik ve yenilikçi işbirliği konusunda ortak alanları görüştüler. Özbekistan Yenilik Geliştirme Bakanlığı Tahran ziyareti sırasında ortak projeler belirlemek amacıyla teknolojik işbirliği modellerini ve inovasyondaki potansiyel kapasiteleri sunmaya çalıştıklarını belirten Settari, Özbekistan'la teknolojik araştırmalarda işbirliğine açık olduklarını söyledi. Görüşmede Özbekistan Yenilik Geliştirme Bakanı da İran'ın biyoteknoloji, tarım, tıbbi bitkiler, su alanlardaki yeteneklerini Özbekistan'a yol gösterici ve yardımcı olarak nitelendirdi. Bu teknolojilerin Özbekistan'da özellikle Aral'daki çevre sorunlarının ve su sorunlarının çözülmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
Hollandalı bir kadın, insanlığın son kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğum günü yıl dönümü olan 15 Şaban'da Ehlibeyt imamlarının 8. halkası İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde İslam diniyle şereflendi. Son yıllarda farklı ülkelerin çok sayıda vatandaşı dini metinleri araştırarak İslam dinine geçmiştir. 33 yaşındaki Hristiyan kadın bir din uzmanına danıştıktan ve inanç esaslarını dinledikten sonra İslam dinini seçtiğini ve Müslüman olduğunu bildirdi. Müslüman olan Hollandalı kadın İslam dinine olan yakınlığı ve tercih ile ilgili olarak şunları söyledi. İslam diniyle ilgili uzun araştırmalardan sonra ve bazı Müslüman arkadaşlarım vasıtasıyla İslam ile tanıştım ve bu semavi dini seçtim. Düzenlenen özel merasim sonunda yeni Müslüman hanıma kitap ve kültürel hediyeler takdim edildi.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, bazı medya kuruluşlarının Hizbullah'ın Ukrayna'daki varlığına ilişkin söylentilerinin yalan ve dedikodudan ibaret olduğunu söyledi. Son günlerde bazı medya yanlısı kuruluşlar, Batı yanlısı medya kuruluşları Ukrayna'da Rusya'yı desteklemek için Lübnan Hizbullah güçlerinin varlığını iddia eden asılsız söylentiler yayıyor. Seyit Hasan Nasrullah bu hareketin Ukrayna'da uzmanı veya herhangi bir askeri gücünün olmadığını belirterek Lübnan hükümetine bir kriz yönetim merkezi kurma çağrısında da bulundu. Nasrullah, gelecek nesiller insanlığa ve topluma hizmet etmeye gönüllü erkek ve kadın liderlerin her alanda yenilikçi liderlerin çabalarıyla güvende olacak, dedi. Nasrullah, lider ve komutanların her birine başarılarından dolayı teşekkür etti ve Yüce Allah tarafından kabul edilmeleri için dua etti. Ukrayna'ya operasyon başlattığını bildiren Rusya, bunun Ukrayna'ya yönelik saldırının bir savaşın başlangıcı olmadığını, bir dünya savaşını önleme girişimi olduğunu bildiriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın ilhakının 8. yıl dönümü münasebetiyle halkın karşısına çıktı. Moskova'daki Lizinki Stadyumunda miting düzenleyen Putin, savaşın nedenlerini açıkladı. Tüm Rus kanallardan canlı yayın olarak verilen konuşmada Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşananlarla saldırı düzenlendiğini söyledi. Açıklamasında bu insanların acıları ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir ifadesine yer verdi. Donbas ile ilgili olarak kutsal kitap İncil'den alıntı yapan Putin, her kim dostları için ruhunu ortaya koyduysa bundan büyük sevgi yoktur, dedi. Putin, Rusya'nın ortak topraklarda ortak bir kaderin birleştirdiği çok uluslu bir halk olduğunu söyledi. Putin, Kırım'la ilgili neler yapılması ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini bildiklerini sözlerine ekleyerek, Kırım ve Sivastopol halkı, neonaziler ve aşırı milliyetçilerin önüne sert bir engel olarak doğru davrandılar. Başka topraklarda olup biten ve hala da olmaya devam eden şeyler bunu en iyi şekilde teyit ediyor şeklinde konuştu.
Kremlin sözcüsü Amerikan Başkanı'nın Rusya Cumhurbaşkanı'na yönelik iddialarını kişisel hakaret olarak nitelendirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le ilgili sözlerinin kişisel hakaret sayılabileceğini ifade etti ancak Kremlin'in bu ifadelere cevap vermeyeceğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın asabiliği, yorgunluğu ve unutkanlığı agresif açıklamalara sebep oluyor. Daha fazla saldırganlığı önlemek için sert bir açıklama yapmaktan kaçınacağız dedi. Putin'e kişisel hakaret sayılacak açıklamalar görüyor ve duyuyoruz diyen Peskov, Biden her gün böyle açıklamalar yapabiliyor ifadelerini kullandı. Amerikan lideri geçtiğimiz günlerde de Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu dile getirmişti. Kremlin yanıt olarak bombaları dünyanın çeşitli noktalarında yüz binlerce insanı öldürmüş bir ülkenin liderinin böyle bir şey söylemesi hem kabul hem de affedilemez açıklamasında bulunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı bir röportajda Amerika'nın dünya çapında 300 biyolojik laboratuvar kurduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus haber ağına Russia Today'e Ukrayna'daki Amerika biyolojik laboratuvarlarının varlığından endişe duyduğunu söyledi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan'da biyolojik laboratuvarlar kurdu. Amerika, insanlık dışı hedefleri doğrultusunda biyolojik faaliyetlerini mümkün olan her şekilde komşu ülkelerde yoğunlaştırmıştır. Rusya Devlet Başkanı Putin, komşu ülkelerdeki biyolojik laboratuvarların Rusya halkı üzerinde yıkıcı etkileri olabilecek yeni biyolojik silahların geliştirilmesiyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Amerika tarafından Rusya-Çin sınırı yakınında bu gibi laboratuvarların kurulması, bölgenin biyolojik güvenliğinin altını oymanın ve biyolojik tehditler oluşturmanın yanı sıra biyolojik silahların üretimini ve kullanımını yasaklayan 1972 Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası anlaşmaların açık bir ihlalidir.
Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda %24 artarak geçen yıl 8.245.124 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2021 itibarıyla %9.7'ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin istatistiklerle yaşlılar çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2016'da 6.651.503 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda %24 artarak 2021'de 8.245.124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2016'da %8.3 iken 2021'de %9.7'ye çıktı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti. 312.117 test yapıldı, 19.126 yeni vaka tespit edildi. Covid-19 tedavisi gören 20.274 kişi de iyileşti.
Türkiye Topçu Birlikleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke eyaletindeki köyleri yeniden bombaladı. Son aylarda Türkiye ordusu teröristleri desteklemek için Suriye'deki askeri mevzilerin yanı sıra yerleşim alanlarını ve altyapıyı defalarca hedef aldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırganlığı uluslararası çapta kınamalara da yol açtı. Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'ya göre Türk güçlerinin saldırısında Ebu Rassin kenti yakınlarında 3 köye saldırıda yalnızca maddi hasar meydana geldi.
Kamışlı kırsalındaki Rahiyat el-Sevde ve Tamina el-Rahiya köy ahalisi, Suriye Arap ordusuna bağlı bir birliğin de desteğiyle Amerikan işgal kuvvetlerine ait askeri araç konvoyla karşı karşıya gelerek konvoyu sınır dışı ederek kovdu.
Suriye'nin resmi SANA haber ajansı, Cuma gecesi Cumhurbaşkanı Beşir Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Suriye krizi sırasında başlangıçta Suriye yönetimine karşı hareket etti. Ancak Aralık 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri Suriye yönetiminin terörist gruplara karşı mücadeledeki üstünlüğünü kanıtladıktan sonra Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı.
Yemen ordusu subayları operasyon odası Cuma gecesi Suudi saldırganların ve parlı askerlerinin son 24 saat içinde Hudeyde vilayetinde ateşkesi 148 kez ihlal ettiğini duyurdu. Yemen ordusu subayları operasyon odasına göre Suudi saldırganlar ve parlı askerler çeşitli hafif ve ağır silahlarla Hudeyde'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Cezayir'in bağımsızlığının yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Cezayir halkının Fransa'nın Cezayir'deki cinayetlerini unutmayacağını söyledi. Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acı da Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı kara leke olarak tarihe yazıldı.
Ve Norveç Devlet Televizyonu 4 kişilik NATO uçağının Soğuk Mukabele 2022 NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'ın sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Ensarullah'ın Riyad oturumuna muhalefetinin sebepleri etrafında. Yemen Ensarullah Hareketi Fars Körfezi İşbirlik Konseyi'nin Riyad'da Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme talebini reddetti. Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı başlattığı savaşın üzerinden 7 yıl geçti. Kısa vadede savaşı kazanması beklenen Ali Suud, Yemen bataklığına saplanmıştır. Bu savaşın uzaması Suudi Arabistan için ağır ekonomik masrafları olurken, en yoksul ve en zayıf Arap ülkesinden birine karşı askeri açıdan kazanamadığı için, Suudi Arabistan'ın askeri ve siyasi güvenirliğinin sorgulanmaya başlanmasına sebep olmuştur. Şimdiye kadar özellikle Birleşmiş Milletler tarafından bu savaşı sona erdirmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ancak bu çabaların hiçbiri başarılı olamadı. Yemen krizini sona erdirme stratejilerinin başarısız olmasının nedenlerinden biri, Ensarullah Hareketi'nin gayrimeşru gösterilmesi ve Riyad hükümetinin Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ni meşru görmemesidir. Aynı zamanda Suudi Arabistan, Yemen güç yapısına Ensarullah Hareketi'nin katılımını kendi çıkarlarına uygun görmüyor. Tüm bu gerçeklere rağmen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ndeki bazı Arap yetkilileri, geçtiğimiz günlerde konseyin Yemen Savaşı'na dahil olan tarafları Suudi Arabistan'da bir toplantıya davet etme kararı aldığını duyurdu. Daveti reddeden Ensarullah ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti yetkililerin tepkisiyle karşılandı. Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Yemen krizine tarafsız bir aktör olmamıştır. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi bu süreçte istifa eden Yemen hükümetini ve Suudi Arabistan'ı her zaman destekledi. Dolayısıyla temelde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen ile savaş halinde olduğu sırada saldırganların yanında olması yüzünden Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ilgili tarafları ağırlayamaz.
İkinci neden Fars Körfezi İşbirliği Konseyi toplantısının Riyad'da yapılacak olmasıydı. Temel olarak Arapçuluk söz konusu ise krizin nedeni olan bir aktör evinde değil, tarafsız bir yerde ve mekanda ele alınmalıdır. Bu bağlamda Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosunun kıdemli üyelerinden Muhammed Ali El-Husi iki noktaya temas ederek medyada konseyin görüşmeye davetiyle ilgili söylenenler aslında Riyad'ın talebidir. Bir diğer yandan Riyad'ın kendisi arabulucu değil, savaşın bir tarafıdır dedi. Yemen Dışişleri Bakanı Hişam Şeref de bu toplantıyı ev sahipliği yapacak olan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Ebu Dabi ve Riyad zaten savaşın ve Yemen kuşatmasının ana aktörleridir. bu krize aracılık etmesi mantıklı değil. Ulusal Kurtuluş Hükümeti bunu asla kabul edemez değerlendirmesinde bulundu. Yemen Ensarullah Hareketi ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Riyad'daki diyalog oturumu ve toplantısına katılma davetini kabul etmeme konusundaki tutumu tamamen mantıklıdır. Çünkü ancak krizi azaltmak için bir irade olduğunda müzakereler verimli olacaktır. Suudi koalisyonu Yemen'i her gün bombalamaya ve kuşatmaya devam ederken herhangi bir görüşme kesinlikle beyhude olacak. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Sana hava alanını yeniden açmalı, kuşatmayı hafifletmeli, petrol ve doğalgaz ürünleri ithalatına müsaade edip herhangi bir siyasi çözümden önce Yemen'e yönelik saldırıları durdurmalı diyerek çözüme yönelik iradenin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü'nün Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanması için yeni şartlar öne sürmesiyle ilgili. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Temel Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen görünen o ki Bakü ve Erivan bu barış anlaşmasının maddelerini uygulamaya tam olarak hazır değiller. 10 maddelik Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın bazı hükümlerinin Rusya'nın arabuluculuğunda uygulanmasına rağmen şimdi de Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanmasında sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. Karabağ Barış Anlaşması 9 Kasım 2020 gece yarısı Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğunda sağlandı. Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın bazı hükümlerinin uygulanmasına rağmen Bakü ve Erivan arasında yeni bir barış anlaşmasının imzalanması çeşitli engellerle karşılaşmış görünüyor. Bu bağlamda yabancı ülkeler ve özellikle Bakü üzerindeki etkili tarafların müdahaleleri ve yapılan baskılar yoğun şekilde devam ediyor. Bakü ve Erivan bir yıldan fazla bir süre önce Karabağ Barış Anlaşması'nı hiçbir ön koşul olmaksızın imzalamayı kabul ettiler. Ancak belgenin imzalanmasının ardından şimdi de İlham Aliyev'in hükümet yetkilileri nihai anlaşmanın imzalanması için yeni koşullar belirliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Leyla Abdullahova bu konuda ilkesiz ve kışkırtıcı bir konuşmada şunları söyledi. Karşılıklı egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının tanınması, karşı toprak taleplerinin çözülmesi ve bu konuda yasal olarak bağlayıcı yükümlülüklerinin kabul edilmesi ve karşılıklı güvenliği baltalamaktan vazgeçmek, Bakü'nün Erivan ile bir barış anlaşması imzalanmasının koşulları arasında yer alıyor. Bu bağlamda koşulsuz görüşmelerin duyurulmasına rağmen Bakü yetkililerinin Ermeni tarafı için ilk kez şartlar belirlemediği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu da Bakü'nün Ermenistan ile bir barış anlaşması imzalama konusunda isteksiz olduğu anlamına gelmektedir. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri geçtiğimiz yıl Ermenistan ile imzalanan barış anlaşmasını her zaman memnuniyetle karşıladılar. Bakü yetkililerinin bu tutumları, yabancıların müdahalesi ve bizzat Aliyev ve diğer Bakü yetkililerinin Güney Kafkasya olaylarından çıkar sahibi olan siyasetçilerden etkilenmesi sonucudur.
Bakü makamlarının bu tutumu Ermeni makamlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tutum ve açıklamalarına kayıtsız kalmasına neden olmuştur. Aslında Bakü yetkililerinin en üst düzeyde barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını açıklamalarına rağmen Ermeni yetkililer Azeri tarafının önerilerini defalarca reddetmiştir. Bakü'nün yeni tutumlarının savaşı yeniden başlatmaya ve Ermenistan'ı 3. Karabağ Savaşı'na dahil etmeye çalışmaktan başka bir şey ifade etmediğine şüphe yok. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin siyasi ve güvenlik meseleleri uzmanı Avaz Zeynallı, Musavat kanalına verdiği röportajda Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ'da yeni bir operasyon başlatacak dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti güvenlik güçlerine yakın olan uzman ayrıca şöyle dedi. Kanıtlar Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun bölgede Ukrayna Savaşı'nın yarattığı durumdan yararlanarak Dağlık Karabağ sorunu çözmek için Ermenistan'a karşı yeni bir operasyon başlatacağını gösteriyor. Baku medyası başta olmak üzere Batı ve Türkçe akımlara bağlı medyanın bölge halklarını güncel gerçekler konusunda yanıltmaya devam ettiği gerçeği gözden kaçırılmamalı. Örneğin Amerikan Dışişleri Bakanı, Kazakistan Devlet Başkanı'nın Rusya'dan Kazakistan'daki durumu sakinleştirmeye yardım etme talebinin ardından şöyle demişti. Rus ordusu herhangi bir ülkeye girerse o ülkeyi kesinlikle terk etmez. Ancak Amerikalı diplomatın öngörüsü veya saray yetkililerinin diğer yanlış girişimleri gibi yanlış çıktı. Sonuçta Rus birlikleri Kazakistan'daki durum sakinleşince Kazakistan'dan çekildi. Mevcut bağlamda yabancılar ve Türkçü ve Batı yanlısı akımlar tarafından finanse edilen Bakü'deki yabancı bağlantılı medya kuruluşları Rusya'yı savaşın yıprattığı bir ülke olarak göstermeye ve İlham Aliyev hükümetinin yetkililerini savaşı tekrar başlatma aşamasına getirmeye çalışıyorlar. Bakü hükümetini kışkırtma çabaları ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verilen destek vaatleriyle yabancılar şimdiye kadar Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı Ermenistan'la kesin bir barış anlaşması imzalamaktan vazgeçirmeyi başardılar. Bu konuda Erdoğan hükümetinin politikaları çok etkili olmuştur. Zira Türk hükümetinin İlham Aliyev hükümetine Türkiye'nin Ermenistan'la bir barış anlaşması imzalamadan önce Ermenistan'la bir barış anlaşması imzalamasına izin verme ihtimalinin düşük olduğunda şüphe yoktur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 28 İsvan 1400 Hicri Kameri, 16 Şaban 1443 ve miladi 19 Mart 2022 Cumartesi. ...88 yıl önce bugün Hicri Şamsi 28 İsvan 1312'de önde gelen Şii fakihi ve tarihçi Molla Muhammed Haşim Horasani vefat etti. Hicri Şamsi 1242'de İran'ın kutsal kentlerinden Meşhed kentinde dünyaya gelen Horasani, dini ilimleri öğrenmek için kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve orada 12 yıl boyunca önde gelen alimlerden Ahund Horasani ve Seyyid İsmail Sadri gibi hocalardan dersler aldı. Necef'ten döndükten sonra Meşhed'e giden Molla Haşim Horasani, Ayetullah Seyyid Ali Hayri, Yezdi'nin İlmiye Havzası'na gitti ve burada araştırma ve yazı işleriyle uğraştı. Horasani'nin günümüze değin bıraktığı eserler arasında Muntabahutul Tevarih ve Hüsnü Akibe, Fi Saadetname ile gibi eserlere değinebiliriz. Bu önde gelen alim ve tarihçi nihayet Hicri Şemsi 28 İsvan 1312'de veya Hicri Kameri 3 Zilhicce 1352'de 77 yaşında Kutsal Meşhed kentinde Hakk'a yürüdü ve aynı kente toprağa verildi. ...93 yıl önce bugün 19 Mart 1039'da Gasip Siyonist İsrail Rejimi'nin kurucularından İngiliz Arthur Balfour öldü. Siyonist İsrail Rejimi'nin Filistin topraklarında kurulması için ünlü Balfour bildirisini yayınladı. Balfour İngiliz sömürgeciliğinin Güney Afrika'da özellikle yerlilere olan sömürge savaşlarında siyasi hedeflerini iletmedeki etkin rolü nedeniyle 3 yıl süren savaşın sonunda 1902'de İngiltere Başbakanı oldu. Ayrıca 1916'dan 1919'a kadar İngiliz Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve 1. Dünya Savaşı'ndan önceki ve sonraki yıllarda İngiliz dış politikasının ilerlemesinde etkili oldu. Balfour sonraki yıllarda İngiliz güç piramidinde olmaya devam etti ve dünyadaki İngiliz sömürge hükümetinin ana politikayı ortaya koydu. Balfour'un hayatının en önemli olayı ünlü bildirisini yayınlayarak Filistin topraklarında Siyonist bir devlet kurma girişimiydi. ...139 yıl önce bugün 19 Mart 1883'te İngiliz kimyacı Sir Walter Norman Howard dünya geldi. Hidrokarbonlar hakkında geniş araştırmalarda bulunan Howard, şeker molekülünün yapısı konusunda yeni bir plan sunması başardı ve bu plan kendi adıyla isimlendirildi. Howard ayrıca şekere benzer bir moleküler yapıya sahip olan C vitamini üzerinde kapsamlı araştırma ve deneyler yaparak askorbik asit adı verilen endüstriyel bir form geliştirdi. Bu araştırma ve keşfin ardından Howard 1937'de Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bu İngiliz bilim adamı 1950 yılında hayata veda etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz'u karşılarken.
Muhterem dinleyiciler, Nevruz Bayramı'nı karşılamak üzere hazırladığımız iki bölümlük sohbetimizin sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin İran'da Nevruz geleneklerinden söz edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
Şimdi biraz önce belirtildiği üzere İran'da geçmişte ve şimdi düzenlenen bazı etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha Nevruz Bayramı'nı şimdiden kutlayarak sohbetimize başlıyoruz.
Üzere gelenekler ve görenekler ve birçok inançlar zamanla değişikliğe uğruyor. Ancak buna karşın Nevruz coğrafyasında yaşayan insanlar her yıl aynı gelenek ve görenekleri yerine getirerek Nevruz bayramını karşılamaya gidiyor ve bu bayramı ve yeni yılı evlerine taşıyor.
Bilindiği üzere gelenekler ve görenekler ve birçok inançlar zamanla değişikliğe uğruyor. Ancak buna karşın Nevruz coğrafyasında yaşayan insanlar her yıl aynı gelenek ve görenekleri yerine getirerek Nevruz bayramını karşılamaya gidiyor ve bu bayramı ve yeni yılı evlerine taşıyor.
İran'da Nevruz bayramının olmazsa olmazlarından biri yeni elbise, tatlı, kuru yemiş, bayram gecesinde balıkla yapılan yemek için balık ve benzeri alışverişlerin yapılmasıdır. Bu alışveriş hemen hemen her evde ailenin en genç üyesinden en yaşlı üyesine kadar herkesin önemli uğraşıdır. Bundan başka eve temizlik yapmak, halıları yıkamak, eve badana yapmak, sebze yetiştirmek ve diğer bazı uğraşlar da söz konusudur.
İran'ın birçok yöresinde Nevruz bayramına özel gelenekler ve mirasenlere Nevruz öncesi, Nevruz sırasında ve Nevruz sonrası olmak üzere üçe ayırmak mümkün. Sebze yetiştirmek, eve temizlik yapmak, çarşamba usulü, mezar ziyareti ve bayram alışverişi Nevruz öncesi yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.
İran diyarında her yörenin insanları kültürel özelliklerine göre Nevruz bayramından önce bazı tohumları küçük bir kapta ekerek Nevruz'a kadar yeşertmeye çalışır. Yine birçok yörede yeni yıla girerken yetiştirilen bu sebze haftasının sofrasına yerleştirilir ve bayramın 13. gününe kadar aynı şekilde saklanır. Bayramın 13. gününde bu sebze doğaya götürülür ve nehirlere veya ırmaklara bırakılır.
İran'da Nevruz bayramının ilginç geleneklerinden biri evlerin bezenmesidir. Bu bezemenin iki merhalesi vardır. Birinci merhale, evi yıl boyunca biriken kirden arındırmak ve ikinci merhale, eve badana yapmak gibi yöntemlerle ve yine bazı eski eşyaları değiştirerek yeni bir görünüm kazandırmaktır. Bu yüzden Nevruz bayramının felsefelerinden biri sağlığa vurgu yapması şeklinde ifade ediliyor.
İran'ın bazı yörelerinde eski yılın sonları ve yeni yıla doğru birkaç gün öncesinden itibaren Nevruz ve ilkbahar habercileri olarak sokak sokak, mahalle mahalle, belde belde dolaşmaya başlar ve şarkı söyleyerek ve çeşitli oyunlar düzenleyerek kışın gittiğini ve ilkbahar ve Nevruz'un geldiğini müjdeliyor ve insanları yeni yılı karşılamaya teşvik ediyor. Nevruz habercilerinin bir geleneği ta eski zamanlardan beri yaygın bir gelenektir. Bu habercilere eskiden Kuseberneşin, Ateş Efruz, Mir Nevruz ve Nevruzi Kral denir.
Çarşamba Suri'de yeni yılın arifesinde ve son salı gününü çarşamba gününe bağlayan gecede düzenlenen eski bir gelenektir. Günümüzde bu etkinlik İran'da büyük bir coşku ile kutlanır. Bu etkinlikte İran halkı ateş yakarak üzerinden atlar, kuru yemiş ve özel yiyecekleri tüketir. Nevruz öncesi geleneklerden bir başkası da geçmişleri yad etmektir. Bu çerçevede insanlar mezarlara gider ve beraberinde götürdükleri yiyecekleri insanların arasında dağıtır. Bu özel gün için ekmek, helva ve hurma gibi yiyecekler mezarların üzerine bırakılır, yeni vefat edenlerin mezarında mum yakılır.
İran'da Nevruz bayramı öncesi ve bayram sofrası için hazırlanan en has yiyeceği semenu adı verilen bir nevi tatlıdır. Semenu yeşertilen buğdaydan yapılır ve rızık ve bereket simgeler. Semenu'dan başka İran'ın bazı yörelerinde helva ve kurabiye gibi tatlılar da yapılır. Balıklı sebzeli pilav, şehriyeli pilav ve diğer bazı pilav çeşitleri İran'da Nevruz gecesine özel bazı yemeklerdir.
Tahran Radyosu. İran'da Nevruz etkinliklerinden olmazsa olmazlarından biri olan ve günümüzde İran'ın hemen hemen her yöresinde yerine getirilen geleneklerden biri Hafsin sofrası kurmaktır. Hafsin sofrası belki de Nevruz bayramının en simgesel etkinliği sayılır. Bu sofra yeni yıla girerken İranlı ailelerin evlerinde genellikle yere kurulur ve her biri bir iyiliği simgeleyen yedi nesneyle bezenir.
Yine İran'da yeni yıl ve Nevruz bayramının en güzel adetlerinden biri akrabaları ve eşi dostu ziyaret etmektir. Her yılın başında ve yeni yıla girer girmez çocuklar ebeveynin ve büyüklerin ellerini öper ve ebeveyn de onların yüzünü öperek karşılık verir. Ardından hep birlikte aile büyüklerini ziyaret eder. Aile büyükleri de herkese bayramlık verir. İran'da bayramlık vermek ta eski zamanlardan bu yana çeşitli halk kesimleri arasında yaygın bir adettir. Günümüzde de bayramlık ve hediye vermek oldukça yaygındır. Ebeveynler çocuklarına, gelin ve damatlarına, büyükler küçüklere, dostlar birbirine, devlet ve işverenler çalışanlarına hediye ve bayramlık verir.
İran'da Nevruz Bayramı'nı karşılarken hafsin sofrası kurmak, bayram ziyareti yapmaktan sonra belki de en güzel etkinlik ayın 3. gününde düzenlenen etkinliktir. Bugün İran takviminde dua günü olarak adlandırılmıştır ve İran halkı arasında 13'ün uğursuzluğunu giderme günü olarak anılır. Bugün de birçok İranlı aile evlerinden ayrılarak duaya sığınır ve bu günü eşi dostu ile birlikte duada geçirir ve böylece duanın yenilenmesi ile beraber kalplerine her türlü ihtilaf ve küskünlükten arındırır.
Gerçi Nevruz bayramında siyahate çıkmak İran halkının Nevruz gelenekleri arasında yer almıyor. Ancak son yıllarda ulaştırma alanında yaşanan hızlı gelişmelerin ardından birçok İranlı aile 2 haftalık tatil günlerini ülkenin başka yörelerinde yaşayan akrabaları veya ülkenin güzel yörelerinde geçirmeyi tercih ediyor. Bu yüzden Nevruz tatili başlayınca İran'ın birçok caddesi kalabalık oluyor ve İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi kentler adeta turist akınına uğruyor.
Eskiden insanlar birbirinden rahat bir şekilde haberdar olmazdı ve ancak Nevruz Bayramı gibi günlerde birbiriyle yüz yüze görüşebiliyor ve akrabalar ve dostlar uzun süre ayrı kaldıktan sonra birbiriyle buluşabiliyordu. Ancak günümüzde sanal ortamda sosyal paylaşım siteleri mesafelere iyice kısalttığı anlaşılıyor. Bu yüzden birçok İranlı vatandaş bu siteleri kullanarak yakın uzak eşe, dosta kutlama mesajı gönderiyor ve sonuçta yüz yüze görüşmelere ve buluşmalara da pek rağbet göstermiyor. Aslında bu insanlar sosyal paylaşım sitelerinde sürekli fotoğraflarını ve videolarını paylaştıkları için artık birbirini ziyaret etmeye pek ihtiyaç hissetmiyor.
İran'da yeni yıla yaklaşırken sanal ortamda Nevruz Bayramı kutlama mesajları iyice artmaya başlıyor. İnsanlar ve özellikle gençler sanal ortamı kullanarak Nevruz Bayramı ile ilgili görüş ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşıyor. Bu arada Nevruz günlerinde çağın önemli kitle iletişim aracı olan televizyondan gafil olmamak gerekir. Zira çeşitli kanalların yöneticileri çok önceden Nevruz Bayramı'na özel programları hazırlayarak vatandaşların ilgisini sunuyor. Nitekim Nevruz Bayramı'na özel diziler İran milletinin ilgi duyduğu televizyon programlarından sayılıyor.
Muhterem dinleyiciler, Nevruz Bayramı'nı karşılamak üzere hazırladığımız 2 bölümlük sohbetimizin 2. ve son bölümünün sonuna geldik.
Nevruz Bayramınızı bir kez daha kutlarken bizlere görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi, programlarımızı da www.parstudy.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda 100 gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 39. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde devrim öncesi sıkı yönetim ilan edilmesi ve halkın geniş çaplı grevlerini ele alacağız.
1978'in ilk yarısında İran İslam Devrimi başarıya giden yolu hızlandırıyordu. İran'ın cesur ve devrimci milleti, tutkulu ve özgürlük arayışındaki mücadelesini sürdürürken, sevgili ve cesur liderleri İmam Hümeyni de Paris'te Şah rejiminin yolsuzluğunu ve halkın bastırılması ve baskı altında tutulmasını teşhir etti ve ayaklanmalarının amaçlarını açıkladı. Aynı zamanda devrimi ilerletmede büyük rol oynayan rejimle yüzleşmenin yeni bir yolu başladı.
Çeşitli devlet daireleri ve kamu kuruluşlardaki grevler, ülkedeki durumun kontrolünü büyük ölçüde Muhammed Rıza Pehlevi'den aldı. Pehlevi rejiminin en büyük gelir kaynağı olan ve dünya ekonomisinde önemli rol oynayan İran petrol endüstrisindeki en önemli grev gerçekleşti. İlk grevler 8 Eylül'deki kanlı katliamın ardından başladı ancak yaygın ve örgütlü değildi. Petrol endüstrisinin diğer çalışanları ve işçilerinin katılımıyla İran'ın günlük yaklaşık 6 milyon varil olan petrol üretim miktarı iç tüketim için kademeli olarak 700 bin varile ulaştı.
O sırada İran dünya petrol piyasasının yaklaşık %10'unu kontrol ediyordu. Sonuç olarak İran petrol ihracatının durması petrol şokuna neden oldu ve fiyatları keskin bir şekilde yukarı çekti. Petrol endüstrisi işçilerinin grevi sırasında halkta akaryakıt sıkıntısı çekse de bu cesur eylemin etkisinin farkında olanlar sadece bu zorluğa katlanmakla kalmadı. İmam Hümeyni'nin emriyle grevcilerin aileleri de bu zorluğa göğüs gerdi. Zor durumda kalanlar ise birbirlerine yardım ediyorlardı. Devrimin keskin zekalı ve bilinçli lideri bu devrimci hareketin önemli rolünü göz önünde bulundurarak her saatinin Allah'a ve İslam ülkesi İran'a hizmet olduğu mesajında bunu kutsal grev olarak nitelendirdi.
Ekim 1978'de ülkenin iki büyük gazetesinin çalışanları, gazeteciler ve yazarlara yönelik sert hükümet ve istihbarat servisi SAVAK sansürüne son verilmesi çağrısında bulundu. Böylece bir başka büyük grev gerçekleşti. Halkın tam desteğiyle Şerif Emami hükümeti grevcilerin taleplerine boyun eğdi ve basın onlarca yıllık devlet kontrolünden sonra nihayet gerçekleri yazabildi ve devrimin olaylarını bildirebildi. İşte yıllarca sürekli propaganda manşetleri ve sıkıcı basın içerikleriyle karşı karşıya kalan İran halkı bir anda gazeteleri nüshaları bulunamaz olana kadar almaya başladı. Grevin ofislere, bankalara, fabrikalara yayılması, despot Pehlevi monarşisinin temellerine yıkıcı bir darbe vurdu ve askeri ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ve baskısı bile bu grevleri durduramadı.
Birkaç gün sonra Tahran'da Kara Cuma trajedisinin 40. günüydü ve İran'ın çeşitli şehirlerinde görkemli protesto törenleri düzenlendi. Ancak Şah rejimi Kirman halkının şehrin Ulu Camii'nde toplanması için kalleşçe bir komplo hazırlamıştı. Bu kez sıradan insanlar gibi giyinen rejimin ajanları ve paralı askerleri halka soğuk silahlarla saldırdı. Birçoğunu öldürdü ve yaraladı. Ayrıca Allah'ın evine saldırıp mescidin bir bölümünü ateşe verdiler ve Kur'anları yaktılar. Bu utanç verici cinayet halktan ve ulemadan geniş bir tepkiyle karşılandı ve İran diktatörüne olan nefretlerini arttırdı. Öte yandan birkaç gün sonra Amerika Başkanı Jimmy Carter, Muhammed Rıza Pehlevi'nin doğum gününü kutlayan bir mesajda Washington'un kukla hükümdarına güven vermek için despot yönetimi sırasında gerçekleştirdiği hain ve baskıcı eylemlerini övdü.
Tahran Radyosu.
Göstericiler ve grevler sırasında halkın en önemli taleplerinden biri, istihbarat ve güvenlik teşkilatı SAVAK tarafından tutuklanan ve işkence gören siyasi tutukluların serbest bırakılmasıydı. Hicri Şemsi 1357'nin sonbaharında Şah iç kamuoyunun baskısı altında yurt dışında prestij kazanmak için 1100'den fazla siyasi mahkumu serbest bıraktı. Acınacak bir halde ailelerine dönen mahkumlar ve tutuklular vücutlarında vahşi işkencenin izlerini açıkça görülüyordu. Bu durumu görmek halkı daha da kızdırdı ve Pehlevi rejimine karşı dünya çapında yeni bir ifşaya yol açtı. Özellikle Şah, İran'da her zaman çok fazla siyasi mahkum olmadığını iddia etti ve işkenceyi reddettiği için bu durum daha da dikkatleri üzerine çekti.
Bu süre zarfında despot rejimin kafa karışıklığı ve çaresizliği her geçen gün artıyordu. Şah bir yandan halkı sakinleştirmek için bariz bir yumuşaklık gösterirken diğer yandan onların protesto ve gösterilerine kurşunla karşılık verdi. İran İslam devriminde etkili ve önde gelen gruplar arasında öğrenciler de vardı. 4 Kasım 1978'de İmam Hümeyni'nin İran'dan sınır dışı edilmesinin yıl dönümünde büyük bir öğrenci grubu diğer devrimci öğrencilere yürüyüş ve gösteri yapmak için katıldı. Ancak rejimin ajanları onları vahşice vurarak 57'sini öldürdü ve yüzlercesini yaraladı. Bu arada hazır bulunan televizyon haber grubu gizlice trajedi hakkında kısa bir haber yaptı ve devrimci televizyon ekibinin yardımıyla korsan yayın yaptı. Bu yürek burkan, kan ve ateş sahnelerini gören Tahran başta olmak üzere İran'ın dört bir yanındaki insanlar gözyaşlarına boğuldu. Ertesi gün öfkeli insanlar Tahran'da büyük çaplı gösteriler düzenleyerek hükümete işaret eden her şeyi, içki dükkanları ve kumarhaneler gibi yozlaşmış yerleri yok edip ateşe verdiler.
Bu durumda Şerif Emami hükümetinin ulusal uzlaşma sloganı altında kalması gülünçtü ve 70 gün sonra istifa etti. Bu kez Şah, General Golam Reza Azhari başkanlığındaki bir askeri hükümeti iktidara getirdi ve aynı gün zayıflığını ve acziyetini gösteren eşi görülmemiş bir hareketle televizyonda yaptığı bir konuşmada halktan özür diledi. Bu davranışı kendisi için hiçbir zaman değerli olmayan insanları hayrete düşürdü ve kibirli bir şekilde onları bastırmak istediği anlaşıldı. Muhammed Rıza Pehlevi asılsız iddiaları oldukça açık olan konuşmasında İran halkının sesini duyduğunu, zulme ve yolsuzluğa karşı devrimlerini desteklediğini söyledi. Aynı zamanda düzen ve güvenlik dediği şey için ordudan yardım istediğini de kabul etti.
Şah'ın tabiatını ve rejiminin özünü iyi bilen İmam Hümeyni, Fransa'da yaptığı bir konuşmada Şah'ın cinayetlerini sıralarken ve sayarken onun tövbesini anlamsız bulmuş ve reddetmiştir. İmam Hümeyni'nin liderliğinin özelliklerinden biri, Pehlevi rejimiyle ve İslam'a ve halkın çıkarlarına aykırı hareket eden herhangi bir kişi, grup veya hükümetle uyumsuzluktu. Geçmişte hükümete ve şaha karşı birçok kez tavsiyelerde bulunmuş, ancak bu rejimin yozlaşmış, zalim ve halk düşmanı olduğu kanaatine varınca onunla uzlaşmayı uygun görmemiştir. Bu nedenle İmam Hümeyni rejim adına onunla konuşmak için Fransa'ya giden heyetler ve insanlarla görüşmeyi reddetti. Şüphesiz İmam Hümeyni bu ihtiyat ve derin düşünceye sahip olmasaydı, İslam inkılabı da diğer birçok inkılaplar ve devrimler gibi sapar ve amacına ulaşamazdı. Zulüm ve adaletsizliğe karşı bu uzlaşmaz hareket, İslam devriminin zaferinden sonra da Amerika Sovyetler Birliği, Siyonist rejim ve Saddam Hüseyin gibi hegemonik hükümetlere karşı hep devam etti.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 39. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 96. bölümüyle sizler birlikteyiz.
Bu bölümde Meryem suresinin 66 ile 71. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Cahil Araplar dirilmeyi ve maada inanmayıp ölümü hayatın sonu olarak görmüşler ve öldükten sonra dirilişi mantıksız görmüşlerdi. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dirilme ve maada inancına şaşırmışlardır. Sonuçta cahiliye Arapları dirilmeyi olan inancın insan davranışlarını ne kadar etkileyebileceğini bilmiyorlardı. Başka bir deyişle Mekke putperestleri tüm eylemlerinden yakında ilahi mahkemede yargılanacağını kabul etmek istemediler.
Hakiminin her şeyden haberdar olduğu, hiçbir tavsiye ve emrin geçerli olmadığı, kayırmanın kabul edilmediği, hiçbir mahkeme kararının temiz edilmediği ilahi bir mahkemenin olduğuna inanmıyorlardı. Bu yüzden Peygamber Efendimizin öldükten sonra dünya ile ilgili sözleriyle İlahi adaletin huzuruna çıkarak iyiyi ve kötüyü hesaba çekileceği sözlerini alaycı bir dille yaklaştılar. Müşriklerin diriliş ve maadı reddetmek ve eleştirmek için tuhaf sebepleri vardı. Allah Resulü'nden Kusay bin Kilab'ın diriltilmesini istediler. Kusay bin Kilab, Peygamber Efendimizin 4. ceddi ve Kureyş'in Mekke'deki lideri, doğruluğu, İnceliği ve dürüstlüğü ile ünlü olan bir isimdi. Müşrikler, senin sözlerini doğrulamak için Kusay bin Kelab'ı dirilt dediler.
Tahran Radyosu.
Peygamber Efendimiz herkesin anlayacağı şekilde ölülere o dünyadaki dirilişi hatırlatmak için basit örnekler vermişti. Buna rağmen bazı inançlı putperestler dramatik eylemlerle dirilişe hala karşı çıktılar ve hatta inkar etmekte ısrarcı oldular. Bu inançlı muhaliflerden biri Velid bin Muire idi. Peygamberin bu düşmanı bir gün halkı Mescid-i Haram'ın etrafına toplamış ve bir tepede durmuş konuşmuştu. Sonra elindeki kumaşların içinden çürük kemik parçasını çıkardı ve seyircilere gösterdi. Veliden ne amaçladığını kimse bilmiyordu. Bir köşede duran Allah Resulü o pespayı düşmanın niyetini anladı. Velid iki yumruğunun arasındaki kemiği sıkarak ezdi, toza çevirdi ve hiçbir şey söylemeden onu göğe fırlattı. Kemik havada dağıldı ve rüzgar onu her yere saçtı, dağıttı. Velid halka, "Bu kemikten bir zerre görüyor musunuz?" diye sordu. Herkes, "Hayır, bir nokta bile görmüyoruz," dedi. Kalabalık ona şaşkınlıkla baktı ve ne amaçladığını bilmek istedi.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Müslümanlar da derin ve ağır bir düşmanlık içinde olan Ubay bin Halef, tepenin zirvesine koştu ve Velid'in yanında durdu. Muhammed bu parçacıkların tekrar bir araya geldiğini ve bir araya gelebileceğini iddia ediyor dedi. Velid tekrar konuşmaya başladı ve dedi ki, ne diyorsunuz? Sizin kanaatiniz, yargınız nedir? Bu adamın sözlerini kabul eden var mı? Diriltip Tanrı'nın huzuruna çıkarılacağı, salihler cennete, kötüler cehenneme gidecek diyor. Ama ben diyorum ki böyle bir şey mümkün değil. Ne dersiniz?
Herkes susarak Resulullah'a bakmaya başladı. Herkes onun cevap vermesini ve amacını kanıtlamasını bekliyordu. İşte bu sırada Meryem suresinin 66 ile 71. ayetlere indirildi.
بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا
إنسان ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar, hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. İşte bu ayetler şüphe uyandırmaya çalışanlara sert bir cevaptı.
Değerli dinleyiciler, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim ayetlerin üçte biri diriliş ve maad ile ilgilidir. Farklı ifadelerle tüm bu tekrarların nedeni, dirilmeye olan inancın insan performansı ve tavırları üzerinde büyük bir etkisi olmasıdır. Bu nedenle Hazreti Üzeyr ve Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi peygamberler bile bu gerçeği daha iyi anlamaları için Allah'tan kendilerine farklı bir şekilde yardım etmesini istemiştir. Ayet ve rivayetlerde şöyle denilmektedir. İbrahim aleyhisselam bir gün denizden geçerken kısmen suda, kısmen karada olan bir leş gördü. Bir tarafında kuşlar, diğer tarafında deniz hayvanları onu yiyordu. İbrahim aleyhisselam sayısız canlıların vücudunun bir parçası olabilecek bu vücudun, bu dağınık parçaların nasıl teker teker bir araya geldiğini merak etti. İbrahim aleyhisselam peygamberlik konumu ve vahiy almasından dolayı her şeye inandığı için bu hususta bir kuşkusu yoktu. Ancak her şeyi daha somut bir şekilde anlamak istiyordu. Bu yüzden Allah'ım bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster dedi. Allah ise inanmıyor musun dedi ve İbrahim aleyhisselam dedi ki, İnanıyorum ama kalbimin sakinleşmesini istiyorum. Allah ona şöyle cevap verdi. Bu durumda 4 tür kuş seç ve onları kesildikten sonra parçalara ayır ve karıştır. Sonra her bir bölümünü farklı dağların üzerine koy. Sonra onları çağır. Hemen sana gelirler. Ve Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.
Üzeyr veya Yeremya peygamber de soyu Yakub'un oğlu Benyamin'e kadar uzanan İsrail oğullarından biridir. Bir gün Üzeyr peygamber bir sepet incir ve üzümle eşeğine binerek şehre doğru yola çıktı. Yolda yıkık bir köye ulaştı. Ölülerin cansız bedenlerine baktı ve kendi kendine şöyle dedi. Bu topraklar ve insanlar nasıl diriltilip iman edilebilir ki? O sırada Allah-u Teala Üzeyr peygamberin canını ve bindiği bineğin canını aldı. Allah'ın emriyle ve o bineği 100 yıl boyunca aynı şekilde kaldı. Sonra Allah-u Teala ona tekrar hayat verdi ve ona sordu. Ne zamandan beri buradasın? Üzeyr peygamber cevap verdi. 1,5 gün. Bu esnada Allah ona olanları söyledi ve şöyle dedi. Sen 100 yıldır buradasın. Bindiğin eşeğe ve yanında getirdiğin yiyeceğe bak ve eşeğin nasıl çürüyüp parçalandığını gör ancak yemeğinin sağ salim kaldığına da dikkat et. İşte 100 yıl sonra çürümemiş, şimdi de Allah'ın eşeğin çürümüş ve kırılmış uzuvlarını nasıl topladığını gör. Bunun üzerine bu gerçekler kendisine vahyedilince Üzeyr aleyhisselam, "Biliyorum ki Allah her şeye kadirdir," dedi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsule.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Ramazan ayını şeytani davranışların rahmani davranışlarıyla mücadele ayı olduğuna işaretle, takvanın, şeytanın hile ve vesveselerine karşı bir çözüm yolu olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Bizim dini edebiyatımızda Ramazan ayı bir yandan şeytan ve şeytani davranışları ve diğer yandan rahmani davranışlar ve itaat ve ibadi davranışların karşılaştığı aydır. Bir yandan şeytanın Ramazan ayında dizginlendiği söyleniyor ve Ramazan ayının itaat ve ibadet ayı olduğu söyleniyor ki en kısa ve en içerikli kelime takva kelimesidir. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezina min qablikum leallekum tattakun. Mesele şeytan ve takvanın karşılaşmasıdır. Şeytanın işi kandırmaktır. Kandırmak ne demek? Yani sizin hesap mekanizmanızda sorun oluşturmak. İşte şeytan budur. Bunun karşı noktası takvanın işlemesidir. Şeytan sizi kandırmaya çalışıyor. Yani insan vücudunda olan akıl sistemini, fıtrat sistemini, doğru ölçme sistemini devre dışı bırakmaktır. Yani insanı hesaplarında hataya düşürmektir. Takvanın işi karşı taraftır. En tattakullaha yec'al lakum furqanan. Takva size furkan, yani hakkı batıldan ayırt etme bilinci verir. Bir başka ayeti şerifte şöyle buyuruyor: Vettakullaha ve yuallimukum mullah. Takva Allahu Teala'nın size bilgi, farkındalık, bilgelik pencerelerini açması içindir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Hatibi, Batı'nın Ukrayna için döktüğü gözyaşlarının timsah gözyaşı olduğunu söyledi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Han Duzi, İran'ın Viyana görüşmelerinde her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Batı'ya hitaben hatalarınızı kabul edin ve İran'ın taleplerini karşılayın dedi. Amerikan gazetesi Wall Street Journal, İran'ın bir finansal sistem oluşturduğunu iddia etti. İran ve Finlandiya insan hakları konularında işbirliğine vurgu yaptılar. İran ve Özbekistan arası yenilikçi işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. Seyit Hasan Nasrullah, Hizbullah'ın Ukrayna'da uzmanı veya askeri gücü olmadığını söyledi. Putin, Rusya'nın amacı Donbas'ı Ukrayna'nın soykırımcı rejimden kurtarmaktır dedi. Ve Lavrov, Amerika'nın dünya çapında 300 biyolojik laboratuvarı olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.